Ayrım 2.
Şekil ve gösterişe önem vermeyen melamilerin piri Kassar Ebu Turab Nahşebi'den feyiz almıştır. Nahşebi şöyle diyor: kim derviş hırkası giyerse dilencilik yapıyor demektir. Kim dergahta oturursa dilencilik yapıyor demektir. Attarın nişane-i melamet olarak tanıttığı Hamdun, çağında fıkıh ilminde de söz sahibi bir kişiydi. Üzerinde özellikle durduğu konular tevazu, nefsin arzuları peşinden sürüklenmemek, iç dünyanın sırlarını başkalarına açmamak. Bu dönem melamilerinin önem verdikleri bir konu da adı dergah olan belli bir yerde toplanmadan sosyal hayatın içinde olmak ve bir iş tutmak. İnsanlar arasındaki dostluğu ortadan kaldıran şey dünya sevgisidir diyen Kassar'a göre bir kişinin hacamatçı filan diye tanınması, derviş, arif diye tanınmasından çok üstündür. Bu tavır daha sonra bütün melamilerin mutlaka bir mesleğe girip üretime katkıda bulunmalarına sebep olacaktır. Melameti düşünce 15. yüzyılda Bayrami melamileri ile büyük bir gelişme gösterecektir. Bistami, Ölüm Bistam 261/874. 9. yüzyılın en cerbezeli ve tartışmalı sufilerinden biri de Bayezid Bistami adıyla tanınan, dedeleri Mecusi olan İsa oğlu Tayfur'dur. Sultanul Arif'in lakabını alan Bistami'nin tasavvufi hayatı sekr ağırlıklı bir görünüm arz eder. O manevi sarhoşluğu içinde söylediği şatiyelerle meşhurdur. Kendimi tenzih ederim, benim şanım ne yücedir. Cübbemin içinde Allah'tan başkası yoktur. Öyle bir deryaya daldım ki, peygamberler sahilde kala kaldı ifadeleri en meşhurlarıdır. Bu ve benzeri ifadelere sufiler genellikle hoşgörüyle bakmışlar, kendinden geçme halinin tabii neticesi olan bu ifadelerden dolayı sufilerin sorumlu tutulmamasını savunmuşlardır. Bu tasavvufi zenginliği neyle elde ettin sorusuna, aç karın ve çıplak bedenle, kişi ne zaman alçak gönüllü olur sorusuna ise şu karşılığı vermişti: makam ve hal sahibi olmadığına kani olur ve halk içinde daha kötü kimse bulunmadığı görüşüne ulaşınca. Mürşidi Ebu Ali Sindi için, o bana fena ilminin inceliklerini, ben de ona namaz surelerini öğretirdim şeklinde dikkat çekici bir tespiti de vardır. His ve coşku yönü ağır basan, cezbe, sekr ve gaybet dolu bu tavır, hallaçla devam edecek, Mevlana ve İbn Arabi ile zirveye ulaşacaktır. Hallaç, Ölüm, Bağdat 309/1021. Tasavvuf tarihi denince ilk akla gelen birkaç isimden biri de Hallaç adıyla meşhur Mansuroğlu Hüseyin'dir. Cüneyd'in aksine coşkun bir tasavvufi hayatı temsil eden Hallaç'ın bu manevi sarhoşluğu esnasında Enel Hak, ben hakkım demesi sebebiyle idama mahkum edilmesi, taşlanarak öldürülmesi İslam tarihinde tasvir edilen en hazin olaylardan biridir. Denebilir ki Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiğine dair Hristiyan inancının getirdiği hüznün İslam dünyasındaki karşılığı iki Hüseyin olmuştur. Kerbela'da Hazreti Hüseyin, Bağdat'ta Hüseyin Hallaç. Kuşeyri ona eserinde hiç yer vermezken Hucviri onu uzun uzun anlatmış, fakat meczup olduğu için görüş ve fikirlerine tabii olmanın mümkün olmadığını söylemiştir. İdam edilen sapık Hallaç'la mutasavvıf Hallaç'ın ayrı ayrı şahıslar olduğunu aktaran Hucviri, Bağdat'ta kendilerine Hallacı adı veren sapık ve zındıklarla karşılaştığını da ilave etmiştir. Hallaç'ın tasavvufi kanaatlarına sufilerin bakışı da farklıdır. Cüneyt gibi bir grup sufi onun hakkında susmayı tercih ederken, bazı sufiler de onun sırrı ifşa ettiği için bu sonuçla karşılaştığını söylemiştir. Onu tasvip edenler de bir fitilin daha çok ışık vermesi için başının kesilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. İslami edebiyatın vazgeçilmez kişilerinden biri de Hallaç'tır. İbni Hafif, Ölüm Şiraz 371/981. Şiraz'da yetişen mutasavvıfların en meşhurlarından biri olan Abdullah bin Hafif, bir taraftan şatiyeler konusunda dikkatli davranırken, Diğer taraftan Hallacı hapishanedeyken ziyaret edecek ve onu alim-i Rabbani olarak niteleyecek kadar açık tavır ortaya koyan bir sufidir. Hayatı ve fikirleriyle ilgili en değerli kaynak, müridi Deylemi tarafından Arapça olarak kaleme alınan Sirettir. Eser Rükneddin Yahya tarafından Farsçaya çevrilecektir. Şeyhülkebir diye tanınan İbn Hafif'in bir başka tesir kanalı da İslam dünyasında uzun yıllar tesirli olan Kazerunniye tarikatıdır. Birçok sufi için söylenen cenaze namazında Yahudi, Hristiyan ve Mecusiler de bulunup dua ettiler ifadesi İbni Hafif içinde nakledilmektedir. 9. yüzyılda yaşayan fikirleri, eserleri ve müritleriyle bu düşüncenin tanınması, yayılması, tutunması ve sevilmesinde katkısı olan sufilerden birkaç tane daha sıralanabilir. Zunnun Mısri, Fudail bin İyaz, Maruf Kerhi, Seri Sakati, Bişri Hafi, Şakik Belhi, Sehli Tusteri, Ebu Süleyman Darani, Yahya bin Muaz, Ahmet bin Hadreveyh, Ebu Turab Nahşebi. Tarihi seyir. Tasavvufi düşünceyi daha iyi kavramak için tarihi seyrine ana hatlarıyla temas etmek faydalı olacaktır. Hicri 2. miladi 9. yüzyılla birlikte müstakil bir ilim dalı ve yaşama tarzı olarak tarih sahnesine çıkan tasavvuf, sufilerin yaptığı sohbetler ve yazdıkları eserlerle kendini göstermiştir. Aynı yüzyılda kendilerine mahsus müessese olan tekkenin kurulmasıyla birlikte bu organizasyon daha da güçlenmiştir. Abdullah İbni Mübareğin Ölüm 181 bölü 797 kaleme aldığı Kitab-ı Züht ise bu dönemde vücut bulmuştur. İkinci yüzyılda Harraz, Cüneyt, Muhasibi, Tüsteri, Nuri, Tirmizi gibi sufilerin eser ve risaleleri tasavvufi düşüncenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamış, konular yeni terimlerle birlikte tanıtılmış ve tartışılmıştır. Bu asır Cüneydiye, Harraziye gibi ilk tasavvufi mekteplerin oluşmasına da sahne olmuştur. 4. yüzyılın başlarında vefat eden Hallacı Mansur'la birlikte ivme kazanan tasavvufi hikmet dünyası, tenkit mekanizmasının daha hızlı çalışmasına sebep olmuş, sufilerin söyledikleri doğru mu yanlış mı, şeriata uygun mu değil mi gibi sorular sık sık gündeme gelmiştir. Tasavvufi düşünceyi bu açıdan ilk defa ciddi bir değerlendirmeye tabi tutan mutasavvıf Ebu Nasr Serraç'tır. Bu asrın diğer bir sufi yazarı Kelebazi de eserinde sufilerin terimleriyle diğer İslami ilimlerin kavramları arasında orta bir yol bulmaya çalışmıştır. 5. asır Kuşeyri, Hucviri, Sülemi, Herevi gibi velüt yazarları yetiştirmiştir. Tasavvufi hayat ve düşüncenin geniş bir şekilde şerhini ve tanıtılmasını yapan bu sufilerin eserlerinde, dinin sınırları titizlikle korunmaya çalışılmış, yanlış anlaşılabilecek konulara ya hiç temas edilmemiş veya tefsir ve tevile tabi tutulmuştur. İslam dünyasında en çok tanınan sufilerden biri olan Hallac'ın Kuşeyri Risalesi'nde yer almaması bu titizliğin neticesidir. 6. tasavvufun İslam dünyasında yaygın hale gelmesi, bir başka ifadeyle tasavvufla ilgili soru işaretlerinin ortadan kalkması ve tekke hayatının önündeki bazı engellerin giderilmesi için 6. yüzyılın ilk yıllarında vefat eden İmam Gazali'yi beklemek gerekecektir. Felsefe, mantık dahil bütün İslami ilimlerde tartışmasız otorite kabul edilen ve İslam'ın delili lakabıyla anılan Gazali'nin son tahlilde tercihini tasavvuftan yana koyması bir dönüm noktası olmuştur. Artık tekke hayatının Müslümanlar arasında yaygınlaşması için bir engel kalmamıştır. İslam dünyasının yakından tanıdığı Ahmet Yesevi, Abdülkadir Geylani ve Ahmet Rifai de bu asır içinde vefat etmiştir. 7. yüzyıl tasavvuf tarihindeki yeni bir oluşuma zemin hazırlamıştır. Tarikatlar. Mutasavvıflar tasavvufi düşünce, tekkeler ve tasavvufi hayat ekolleşerek canlılığını sürdürmüştür. Hemen bütün büyük tarikatların kurucuları bu asırda vefat etmiştir. Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Necmüddin Kübra, Şihabüddin Suhreverdi, Ebul Hasan Şazeli, Ahmet Bedevi, Muhyiddin İbni Arabi. 8. yüzyılla birlikte ve daha sonra tasavvuf dünyasında fikir ve felsefe açısından bir orijinalite ile karşılaşmak artık mümkün olmamaktadır. Daha önceki asırlarda sufilerin ortaya koyduğu vahdedi vücut başta olmak üzere bütün konular şerh edilmiş ve renklendirilmiştir. Yalnız tarikatlarla birlikte adab erken çizgisinde gelişmeler olmuş, farklı tarikatlarla beraber farklı tavır, tespit, yorum, hatta kıyafet gündeme gelmiştir. Selçuklular döneminde kuruluş safhasını yaşayan tarikatlar, Osmanlılar devrinde yaygınlaşma açısından altın devrini yaşamış, toplumların zihniyetlerine tesir eden ve onları yönlendiren sufilerin eserleriyle bu faaliyetler devam etmiştir. Bu dönemde tasavvuf düşüncesi dini hayat kadar siyasi, askeri hayatla da iç içe olmuş, güzel sanatların hemen hepsi tekkeden beslenmiş ve desteklenmiştir. Tasavvuf tarihinde görülen konulardan biri de heterodoks tarikat zümreleridir. Zamanla İslam'ın esaslarını çok değişik bir mantıkla izah ve kabul eden batıl mezhepler ortaya çıktığı gibi, tasavvufi meseleleri hiçbir dini kayıt ve endişe taşımadan yorumlayan tasavvufi zümreler de var olmuştur. Batıni, kalenderi, hurufi gibi değişik isimlerle tanınan bu cemaatlerin Selçuklular devrinde çok yaygınlaştıkları görülmektedir. Daha sonraki asırlarda benzer cemaatlerin daha çok Bektaşilik şemsiyesi altında varlıklarını sürdürdüklerini söylemek mümkündür. Tasavvufi hayat ve düşüncenin gelişim çizgisi tartışılırken iç tenkit mekanizmasına da işaret etmek gerekir. Hemen bütün tasavvuf klasikleri kendi mesleklerinin bir öz eleştirisiyle başlar. 10. yüzyılda taarrufun yazarı ön sözde ne demişse, 20. yüzyılda yaşayan Abdülhakim Arvasi de yaklaşık aynı şeyleri söylemiştir. Her sufi kendinden önceki dönemi iyi ve kaliteli, kendi asrındaki sufileri zayıf ve yetersiz görmektedir. Bu bakış açısı sufilere çeki düzen verdiği gibi tasavvufi düşüncenin yanlış noktalara kaymasına da bir ölçüde engel olmuştur. Devrinin sufilerinden, şeyhlerinden yana yaka silken bir mutasavvıf da Niyazi-i Mısri'dir, 17. yüzyıl. Gerçi her köşede şeyhim der çoktur, binde birinin de irfanı yoktur. Tepki. Bu iç tenkitten başka bir de tabir caizse dış tenkit, yani tasavvufi hayatın içinde olmayan alimlerin tenkidi vardır. Tasavvufi düşüncenin başından beri karşılaştığı umumi tenkit, bidattır, dinde böyle bir şey yoktur, sonradan uydurulmuştur ifadeleriyle özetlenebilir. Daha sonraki yıllarda tarikatlar hak batıl diye ikiye ayrılarak tasavvufi hayatın varlığı kısmen kabul edilmişti. Fakat bu tasnif şahıslara ve zamana göre değiştiği için sürekli olamamıştır. Mesela 15. yüzyılda Bedreddiniler en menfur kişilerken 18. yüzyılda Osmanlılarda en zındık dervişler Melamilerdi. 1826'dan sonra da sürülmesi, öldürülmesi gerekenler Bektaşilerdi. Birçok kişiye göre reddiyelerle aforoz edilen Fusus-ül Hikem'in İslam'la uzaktan yakından ilişkisi yoktu. Varidat da öyleydi. 17. yüzyılın dikkat çekici bir tartışması da oturarak ayakta yapılan zikir meclisleriyle ilgiliydi. Bunların meşru olmadığını savunan ulema devletin desteğini de alınca İstanbul'da tekkelerin bir kısmı uzun bir müddet kapalı kaldı. Bu tartışmalar karşılıklı pek çok risalenin yazılmasına da sebep olmuştur. Eroğlu Nuri şiirinde "Derviş hu der dönen kafir mi olur?" diye sorarken Niyazi-i Mısri, Muhyiddin-i Arabi ile Şeyh Bedrettin'in dini ihya ettiklerini, Fusus bir derya ise varidatın onun ırmakları olduğunu söylemişti. Muhyiddin ile Bedrettin ettiler ihya edin, Derya Niyazi Fusus Enharıdır Varidat. Bu bölüm şu tespitlerle bağlanabilir. Tasavvuf kültürüne bir bütün olarak bakıldığı veya analiz edildiğinde şu dört ana unsurdan meydana geldiği görülür. 1. Kavram ve çerçeve, tasavvuf ve terimler. 2. İnsan unsuru, şeyhler ve dervişler. 3. Müessese, tekkeler ve tarikatlar. 4. Eğitim metotları, sohbetler ve kitaplar. 2. Bölüm, terimler. Gel gidelim dosta gönül. Her ilmin ve her sistemin kendine özgü terimleri olduğu, bu terimlerin zaman içinde çoğalıp geliştiği bilinen bir durumdur. Tasavvuf ıstılahlarının da bu yolu izlediği görülmektedir. İslam coğrafyası genişledikçe bu artış devam etmiş ve yüzlerce ıstılah günümüze ulaşmıştır. Dipnot, terimlerin kısaca izahı için bakınız Süleyman Uludağ Tasavvuf Terimleri Sözlüğü İstanbul 1991. İlk yüzyıllarda bu terimlerin kaynağı Kur'an ve hadisti. Sufiler bu kaynaklardan aldıkları terimlere kendi dünyalarının boyutlarını da ilave ederek geliştirmişlerdir. Bu geliştirmede bazen Arap dilinin özelliklerinden, bazen şahsi buluş ve benzetişlerden, bazen de diğer ilimlerin açıklamalarından istifade etmişlerdir. Kelebazi, Kuşeyri gibi sufi yazarlar rakam belirtmeden tasavvufi hal ve makamlar hakkında bilgi verirken, en eski tasavvuf klasiklerinden biri olan El-Luma adlı eserin sahibi Serraç, Ölüm, Tuz 378 bölü 988, makamların çokluğuna temas ettikten sonra şu yedili tasnifi getirmiştir. Tevbe, vera, züht, fakr, sabır, rıza, tevekkül. 13. yüzyıldan sonra Necmuddin Kübra'nın Ölüm Harezm 618 bölü 1221 onlu tasnifi daha çok tutulmuştur. Usul-i aşere adıyla bilinen bu terimler şunlardır. Tevbe, züht, tevekkül, kanaat, uzlet, devamlı zikir, Allah'a teveccüh, sabır, murakabe, rıza. Ebu Said Ebu'l-Hayr Ölüm 440 bölü 1048 kırklı bir tasnifi yaparken Heratlı Sufi Abdullah Ensari Ölüm 481 bölü 1088 Menazilüs Sair'in adlı küçük eserinde 100 temel terimi açıklamıştır. Ankaravi'nin Türkçe Minhacül Fukarası anahtarlarıyla bu eserin genişletilmiş şeklidir. Gümüşhaneli Ahmet Ziyauddin Ölüm İstanbul 1893 Cami'ul Usul adlı Arapça eserinde binli bir tasnife giderken Ruzbihan Bakli Ölüm Şiraz 606-1209 Meşrebul Ervah'ta binbir tasavvuf ıstılahını konu edinmiştir. Kitaplarda hal ve makamlar genellikle birlikte açıklanmakla beraber sufiler hal ve makam arasında fark görürler. Onlara göre hal anlık bir duygudur, şimşek gibi çakar ve geçer. Makamsa sufinin uzun zaman içinde bulunduğu bir tasavvufi hal ve ahlak kaidesidir. 13. yüzyıldan sonra tasavvuf terimleri iki farklı boyutla zenginleşti ve çoğaldı. Bunlardan biri vahdedi vücutla, diğeri ise tarikat ve tekke hayatı ile ilgilidir. Vahdedi vücut, özellikle İbn Arabi'nin Futuhatül Mekkiye adlı eseriyle pek çok ıstılahı tasavvuf kültürüne kazandırmıştır. Onun Istilahat-ı Sufiye adlı bir risalesi olduğu da bilinmektedir. Vahdet-i Vücutçu Abdurrezzak Kaşani, Ölüm 730 bölü 1330, aynı isimli eseriyle bu konuya katkıda bulunacaktır. Fusus-ül Hikem şerhlerini de unutmamak gerekir. Tasavvuf kültürüne pek çok terim kazandıran ikinci gelişme, tarikatların yaygınlaşması ve bu tarikatlara ait tekkelerde yaşanan hayatla birlikte yeni terimlerin oluşması ve çoğalmasıdır. Mutasavvıflar tasavvufi hayatı Allah'a doğru giden bir yolculuk olarak düşündükleri için bu hayata seyr-ü sülük adını da verirler. bu iki kelime gitmek, girmek, yürümek gibi manalara gelir. Tasavvuf terimlerini meydana getiren makamlar da bu manevi yolculuğun işaret taşları veya konaklama merkezleridir. Söz konusu terimleri anlatan bazı eserlerin isimleri de bunu göstermektedir. Yukarıda adı geçen Menazilus Sair'in yolculuk yapanların konaklama yerleri anlamına gelmektedir. Makamların saygı ve sıralanışları sufilere göre değişiklik arz ettiği için o tasniflerden birine değil de bağımsız olarak birkaç tanesine temas edilecektir. Mürit, mürşit. Tasavvufi yolculuğun bir nefis terbiyesi olduğuna daha önce işaret edilmişti. Bu terbiyede iki temel unsur vardır: terbiye eden ve terbiye edilen. Terbiye edenin adı mürşit, şeyh, edilenin ise mürittir. Mürit adayı, mürşidi arama ve seçme hakkına sahiptir. Bunun için uzun yolculuklara da çıkabilir. O, şeyhin günlük yaşayışını, yetiştirdiği insanların durumunu, ilmi hayata ve diğer tarikatlara bakış tarzını anlamaya çalışmalıdır. Bu arayışlardan sonra bir şeyhe bağlanmaya, onun tavsiye ve rehberliğine göre dini hayatına yön vermeye karar verirse, iradesini şeyhin iradesine teslim etmesi gerekir. Mürit aslında irade eden, isteyen demektir. Fakat tasavvufi hayatta aksine mürit hiçbir şey istemeyen, hiçbir şey irade etmeyen kimsedir. Çünkü bütün iradesini belli bir süre için şeyhine bırakmıştır. Bu ikili ilişkinin vazgeçilmez ilk şartı teslimiyettir. Mürit kendini mürşidine teslim edecektir. Çünkü kat edeceği yolu mürşidi daha önce kat etmiştir. O yolun bütün zor ve karanlık taraflarını bildiği gibi aldatıcı ve ayartıcı yönlerini de bilmektedir. Mürit-mürşit ilişkilerinde itirazın yeri yoktur. Her şeye eyvallah demek gerekir. Sufilere göre bu teslimiyetin olmadığı yerde bir feyiz alışverişi mümkün olamaz, tasavvufi terbiye gerçekleşemez. Tasavvuf kitaplarında müridin dikkat etmesi gereken hususlara genişçe temas edilmiştir. Bunlardan birkaç tanesi aktarılırsa, müridin günlük hayatındaki tavırlarına da işaret edilmiş olacaktır. 1. Sadakat ve samimiyetle bu hayata girilmelidir. 2. Dünya ile ilgili olan kalbi bağlılıkları terk etmelidir. 3. Sırrını şeyhinden başka hiçbir kimse duymamalıdır. 4. Diğer dervişlere bedeniyle hizmet etmelidir. 5. Kendisini haksız, diğer müritleri haklı görmelidir. 6. Kendi menfaati ile ilgili tartışmalara girmemelidir. 7. Baş olma, sivrilme sevdasına düşmemelidir. 8. Öfkelenen, kahkaha atan müritten hayır gelmeyeceğini bilmelidir. 9. Her gün ilim ve irfanını arttırmaya çalışmalıdır. 10. Halkın kendisine değer vermesiyle vermemesini eşit görmelidir. Mürşit, müridin mizaç ve durumuna göre değişik yollarla nefis terbiyesini gerçekleştirir. Mesela kibir ve gururlu mürit için uygulanan usullerden biri de onu dilencilikle yüz yüze bırakmaktır. Müritlik dönemi bir çeşit yoğunlaştırılmış tahsil dönemidir. Bu safhayı başarıyla tamamlayanlar mezun olur ve mürşit olarak görev alırlar. Yalnız bu hayata giren herkesin mürşit olacağı manasına gelmez. Mürşit, insan eğitimcisi demek olduğundan bunu herkesin başaramayacağı ortadadır.